yaşadığım sürece Rabbi yücelteceğim, onu düşüneceğim, sevinçten coşacağım.
Evet, bildiğiniz gibi İncil'in son kitabını açıklama, yani vahiy kitabını okuyoruz. Ama böyle bir bakış açısından ruhsal savaş temasında. Biliyorum biz bu savaş temasını çok düşünmek istemiyoruz. Bize çok uzak bir tema gibi geliyor. Çünkü biz Dhaka'da, Bulgaristan'da çok fazla rahatız. Biz artık rahatlıktan anlamıyoruz, kıymet biçemiyoruz bu ruhsal değerleri. Ama bu kitaba baktığımızda görüyoruz gerçekten dünyanın sonuna doğru bu savaş hızlanıyor. Bu savaş başladığı ne vakit İsa haça gerildi, öldü, dirildi ve göke çıktı. O zaman görüyoruz, 12. bölümde okuduk, nasıl o zaman bu ejder, bu şeytan yeryüzüne atıldı. Ve Rab o da diyor ki, ne mutlu gökte oturanlara ama vay senin haline yeryüzünde oturanlara. Çünkü şeytan kudurmuştur, açan biliyor, az vakit kaldı. O zaman bu savaş başladı. Önce yavaş başladı ve gittikçe şimdi hızlanıyor. Ve dünyanın sonuna doğru, İsa Mesih'in gelişine doğru, görüyoruz ne kadar büyük bir konflikt olacak, ne kadar büyük bir savaş olacak. Şimdi rahatız, Dhaka'da bir şey anlamıyoruz bu temalardan. Gidiyoruz işe, geliyoruz tamamı. Zorlukta varsa azıcık ekmek tarafından, gene de büyük bir zorumuz yok. Gene de büyük bir sıkıntımız yok, bu savaş olduğunu anlamıyoruz. Ve olabilir şeytan seni zaten rahat ettirsin, şeytan seni uyutursun. Git işini, kazan para cihazını, evini güzel duş et, ondan sonra rahat ol, ye iç. Tamam mı? Kızanlarına bak, torunlarına bak. Hayatın bu. Eğer bu derecede kalırsan, belki İsa Mesih gelene kadar bu savaştan bir şey anlamayacaksın. Çünkü şeytan seni pakire etmiş bir yere. Sen orada dur, rahat ol, mutlu ol. Sana dokunmayacak. Ama kim İsa Mesih'in arkasından giderse, İsa kendisi bunu söyledi ki, bu dünyada sıkıntılarınız olacak. Ve ne kadar yakın isin İsa'ya, ne kadar yani hemen onun arkasından yürürsen, o kadar daha fazla bu ruhsal savaşı anlayacaksın. Evet, iki canavar gördük. Birisi denizden çıkıyor, birisi topraktan çıkıyor. Ama bunu tercüme yapmak lazım. Bu değil, işte dünyanın sonunda olacak böyle bir takım, yani Hollywood senaryosu. Hayır. Bu canavarlar çıkmıştır. Birincisi diyor, denizden çıkan, dedi ki bu gittikçe daha fazla dünya tek bir hükümet altında yani koyuluyor. Tek bir dünya hükümeti, tek bir dünya diktatörü olacaktır. Tamam. Nasıl bir vakit İbrahim'den önce bir Babil Kulesi'ni yaptılar. Bütün dünya bir olsun dediler. Tamam mı? Şimdi gene aynısını deniyorlar. Ve ikincisi diyor, ikinci canavar hani açan topraktan çıkıyor. Dedi ki o birinci canavara hizmet ediyor. Bütün dünyayı zorluyor birinci canavara ve onun arkasındaki ejdere yani şeytana hizmet etsinler, tapsınlar. Bir sadece ellen hizmet etsinler, çalışsınlar ama tapmak meselesi var. Yürekten, candan, baştan dua etmek. Ve biz gördük ki bu sahte peygamber şimdi Dhaka'da çıkmıştır ve bütün yeryüzünü birleştirmek istiyor inanç ve din konusunda. Kocaman tek bir dünya dini kurmak istiyor. Ve görüyoruz, değil sadece bu bir hangi teori olsun, bir hangi Kadir Vidani'yi görmüş, ya da kitap yazmış. Biz görüyoruz bugün nasıl ONU, Birleşmiş Milletler, yani buna göre adımlar atıyor. Ve bizim konuştuğumuz temalar o kadar büyük ki, o kadar büyük güçler var burada. Sen, ben, biz onlara karşı koyamayız. Ve ben reaksiyonları ölçtüm, kişilerin yani tepkilerine baktım ve herkes eyvallanıyor. Ne yapacağız? Ve birçok kişi diyecek, madem öyle boş vereceğiz, biz ne yapabiliriz ki? Bu demek değil ki biz savaşmayacağız, biz uğraşmayacağız. Biz demokratik bir devlette yaşarken bütün serbestliğimizi kullanacağız, o duruma gelinmesin. Ama asıl güvencimiz o değil ki biz uğraşacağız, biz karşı koyacağız. Güveniyoruz, Rab bizi bu durumların içinde korusun. Bunu istiyor musun? Yoksa boş ver diyor. Pazar günü gidiyorum bir saat burada oturup tamam mı? Günahlarımı ödüyorum, eve gideyim, rahat olayım mı düşünüyorsun? Yoksa anladın mı ki sen de bu savaşın içindesin. Ve senin hanen, senin kızanların, senin torunların, bütün bunların üzerinde korkunç bir savaş oluyor bu anda. Sen bunun farkında mısın? Evet, biz şimdi buna bakmak istiyoruz bugün. Savaş derken olamaz silahlarımız olmasın. Ve bugün devam etmek istemiyorum. Yani geçen haftalarda yaptığımız gibi sadece var olan politik gelişmeler ve haberleri yayayım. Bugün biraz kendi tarafımıza bakmak istiyoruz. Bu savaş içinde, açan savaş diyoruz. Bu savaş içinde silahlarımız var mı? Herkes bağırıyor, krize, krize, krize. Ama asıl krize başlarsa ne yapacağız? Bunu sana bir daha sormak istiyorum. Biz daha krizden bir şey anlamıyoruz. Dükkanlarda yeniteler kalmazsa, 2-3 gün zarajda olmuyor. Bütün süpermarketler hepsi boş, bütün sklaklar boş duruyor. Bankalar para ödemezse bütün ticaret duruyor. Açlık başlıyor. Senin komşun sana senin evine baskın yapıyor, bir kilit pirinç için öldürmeye hazırdır. O zaman sen ne yapacaksın? O zaman iman kalacak mı? Yoksa sadece silah mı? Neye güveneceksin? Tamam mı? Devlet imanlılara asıl baskı yapmaya başlarsa, seni putperestlik yapmaya zorlarsalar, senin çocuğunu mektepte zorlarsalar, bir takım dualar okusan, sen bunu istemiyorsun. Ve sen öyle bir seçenekte kalıyorsun, ya benim çocuğumu yollayacağım mektebe ve o putperest duaları yapacak, putlara tapacak ya da alacaklar bu kızları benden. Tıkacaklar mı bir hangi lagere ya da başka bir aile verecekler. O zaman sen ne yapacaksın? Tekrar söylüyorum, biz krize nedir daha anlamıyoruz. Bu olayları açan okuduk, aldanmayın, bunlar gelecek başımıza. O günlerde sen ne yapacaksın? Şimdi sen dua etme, ah Rab benim canımı daha önce alsın, bu günleri görmeyeyim. Ayıp, çünkü senin çocukların var, torunlar var, onlara mı kalsın bu günler? Onlara hazırlık yapıyor musun bu günler için? Eğer biraz başlarsan okumaya, haberleri dinlemeye, göreceksin ki benim bu anlattıklarım boş değil. Ve insan düşünebilir ki, o zaman eğer öyleyse imanlılardan kim ayakta kalacak? Bu kadar büyük bir baskıya karşı kim koyabilir ki? Ama ruhsal savaş derken, savaşta sadece düşmana bakmıyoruz. Düşman ne kadar hızlı, ne kadar silahlı, ne kadar güçlü. Onun gücüne bakıp korkudan bayılmamak lazım. Rab bizi nasıl bu savaşa gönderebilir silahsız? Ve şimdi bugün buna bakmak istiyoruz. Ruhsal savaşımız içinde ruhsal silahlarımız var mı? Bunlar şimdi bir takım, belki bazı şeyleri daha önce de yani işittik bunun için. Ama konkret ne değildi. Hani bir hangi bir gün, bir hangi bir durumda kullanacağım diye düşündük. Şimdi hazırız, hazır olmak lazım. Tamam mı? Her bir arabada böyle apteçka var değil mi? Ebza kutusu. İçinde de bir takım yani materyal, biliyor musun onun içinde ne var? Hayır. Devlet zorluyor şoförleri bunu koysunlar ama kimse uğraşmıyor. Bilmiyor içinde ne var. Ya bir gün bir kaza olursa ve senin önünde adam yani büyük bir kanama içindeyse sen kullanmayı biliyor musun? Hayır. Düşünmedik. Aynı bunun gibi biz hazırlık yapmazsak bu ruhsal savaşta kendi silahlarımızı bilmezsek kötülük durumuna gelince sanıyorum biz de zor durumda kalacağız. İki tane büyük silah istiyorum bugün konuşalım. Ve ruhsal silahlar derken herkes Efesler mektubuna bakıyor 6. bölüm. O da Pavlus böyle bir askeri, bir Romalı askeri anlatıyor. Yok efendim kafasında böyle bir kasket varmış değil mi? Elinde böyle bir kalkan, şit varmış, kılıç varmış, ayaklarında butuş varmış böyle ve buna benzer bir takım ruhsal benzetmeler yapıyoruz. Ama ben bugün daha konkretini konuşmak istiyorum. Bir ayet, bir parça okumak istiyorum. Mata İncil'inden ve ikinci parça açıklama kitabından, vahiy kitabından. Birinci parça, birinci en büyük silahımız ne? Senin ruhsal silahın nerede? Kimisi diyecek oruç, kimisi diyecek dua, kimisi diyecek iman. Ama en büyük silah, şimdi sana bunu okumak istiyorum. Mata İncil'inden 10. bölüm, ayet 16'dan 23'e kadar. Sesleyin. Bakın ben sizi koyunlar gibi kurtların arasında yolluyorum. Onun için hem yılanlar gibi akıllı, hem de güvercinler gibi saf olun. Ama insanlardan sakının çünkü sizi dava yerlerine teslim edecekler ve duahanelerinde kamçılayacaklar. Hem de sizi benden için sancak güdücülerinin ve kralların önüne bile getirecekler. Bu hem onlara hem Allahsız milletlere şahitlik olacak. Ama sizi teslim ettiler mi hiç kahrolanmayın. Nasıl konuşacağınız ve ne söyleyeceğiniz diye. Çünkü size o dakikada verilecek ne konuşarsanız. Zaten konuşan siz değilsiniz. Sizin içinizde konuşan babanızın ruhudur. Ve kardeş kardeşini, baba da evladını ölüme teslim edecek. Kızanları da ana babalarına karşı kalkıp onları öldürtecek. Benim adımdan için herkes sizi kin bağlayacak. Ama kim sonuna kadar dayanırsa o kurtulacak. Sizi bir kasabada fenalık yaptılar mı? Öbür kasabaya kaçın. Evet, fark ettin mi? Silahımız nedir? Hemen böyle açık, burada yazmıyor. Senin ruhsal silahın budur. Ama biraz düşünmek lazım. İsa Mesih burada çok korkunç sözler söylüyor. Senin evladın diyor, seni polise sokacak ki seni öldürmek istiyor. Bu duruma gelinecek. Sen İsa iman ediyorsun diye ve senin çocuğun belki Müslümandır, belki ateisttir, belki başka bir şey, belki sadece paran peşinde, sadece bir faydası olsun, seni öldürtecek. İyi geldi mi? Öyle bir duruma düştün mü ne yapacaksın sen? Madem öyle, benim evladım böyle, ben de olacağım onun gibi mi diyeceksin? Yoksa Rabbime sadıkan kalacağım. Seçenek bu. Ama en başta İsa öyle bir laf yapıyor, bunu anlamıyorum. Ben sizi nasıl koyunlar gibi kurtların arasına yolluyorum. Bitti. Bunu absolutno anlamıyorum. Nasıl? Nerede logika var? Evet, bu savaşın içinde sanki korkunç bir haksızlık var. Koyun, kurt. Kim yenecek? Kim kazanacak? Bu haksız bir maç yani. Bu yani dengesiz bir maç. Ben şeytanlarla boğuşabilir miyim? Benim gücüm yetecek mi o kötü ruhlara? Ben hazırım dövüşmeye Rab, ama bana uygun bir rakip, bir konkurent ver. Bana göre bir kişi ver. Benim boyum da olsun değil, 3 metre olsun. Yenemem onu. Ne kadar da uğraşsam. Rab olabilir bana desin, 1000 metre koş, kopuşacağım. Ama olamaz Rab bana desin, 150 kilometre koş. Ne kadar da istersem yapamam. Rab öyle logikasız bir laf yaptı burada. Fark ettin mi? Sizi gönderiyorum nasıl? Koyunlar gibi kurtların arasında. Bitti. Rab burada mümkün olmayan bir şey istiyor senden. Sen koyunsun. Yalnız olarak bir sürü kurtlara gönderiyorum seni. Rab bu deliliktir. Bir sekunda da yutacaklar beni. Öyle değil mi? Ama Rab diyor ki her bir imanlının ruhsal savaşı budur. Sen kurt musun, koyun musun? Rab'in sözüne göre eğer onun vazifesini yerine getirmek istersen sen bir koyunsun. Yavaş, zayıf. Onun için şimdi anlıyoruz bizim asıl silahımız nedir? Asıl silahımız nedir? Demiyor koç, diyor ki koyun. Bir koyunun asıl silahları nedir? Ne onda böyle pançalar var, ne onda dişler var, ne onun bedeninde zırh var, sert yani bir zırh var. Hiçbir şey yok, nasıl kendini kollasın, korusun. Bir koyunun tek bir silahı var, o da nedir? Onun çobanıdır. Çobanıdır. Tek silahı çobanıdır. Bazen düşünüyorum Rab koyunları mahsustan yarattı. Bizi böyle ruhsal bir ders vermek için. İyi çoban benim derken İsa bu değil herhangi bir güzel duygular vermek için söylenmiş bir laf. Gerçekten de öyledir. Sen koyun oldun mu ben sana çoban olacağım. Ama sen aslan oldun mu aslanın çobanı yok. Bir imanlının tabiatı koyunun tabiatına benziyor ki o bizi korusun, o bizim çobanımız olsun. Evet, Rab sana bağırmıyor, koçum benim. Rab sana bağırıyor, kuzucuğum. Bunu anladın mı? Bir kuzu olasan, değil bir koç, bir kuzu olasan o vakit Rab sana çoban oluyor. İmanlının zayıflığı onun kuvvetidir. Bak bir daha söylüyorum. İmanlının zayıflığı onun asıl gücü odur. Çünkü güçlüyken kişi kendine güvenip çobana güvenmiyor. Çobana yaklaşmıyor. Sıkı olmaz. Sen dur orada. Ben yaparım. Ben hallederim. O zaman kendini güçlü sanıyorsun. Çobana yaklaşmıyorsun. Ve böylelikle onun korumasından uzak kalıyor. Paulus bu hakikati kendi mektubunda yazdı. 2. Korintiler 12 ayet 10 diyor ki ne zaman zayıf isem o zaman kuvvetliyim. Ne logika? Saçmalık. Hayır. Saçmalık değil. Saçmalık o kişilere, hani kim İsa'yı tanımıyor. İsa'yı tanıyan kişiler bunlar çok büyük hakikati demektir bunlar. Bunu iyice anladın mı? Ne zaman zayıfsam o zaman kuvvetliyim. Ne zaman dersen Rab her şeyi denedim yapamıyorum artık sen yap. O vakit güçlüsün. Ve ne kadar da uğraşırsan yapacağım, edeceğim. Azıcık rüşvet, azıcık hırsızlık, azıcık ikiyüzlülük tamam mı? Azıcık göz boyacılık. Ne kadar işimi bitireyim. O zaman sen bir koyun olarak asıl çobanından uzak kalıyorsun. Onun koruması altında değilsin. Yavaş ol, zayıf ol bir koyun gibi. Şimdi İsa ikinci bir söz kullanıyor. Birinci mesele çobanına yakın kal. Şimdi her sürünün kenarında kalanlar en birinci ona vurulacak. Sen düşün bir sürü var burada 500 koyun. Çoban en ortada ya da önde. Ve çobana yakın olan koyunlara bir şey olamıyor. Değil mi? Kurtlar kenardan vuruyor. Arkadan vuruyorlar. Ama çobana en yakın olana bir şey olamaz. Demek iş sende bitiyor. Sen çobana yakın kaldın mı, onun koruması altındasın. Ama sürünün kenarında durdun mu ve uzaklaştın mı iyice, o vakit bekleme çoban seni korusun. Çünkü sen kendi kendini uzaklaştırdın ondan. Evet, toplantılara gitmemek bu demektir. Tamam. Geliyorsun haftada bir gün, bir saat, bu kadar, yeter bana. Sen çobanından uzak duruyorsun. Evde ruhsal hayat yok. Evde ne okuyorsun, ne dua etmiyorsun, bir şey yok. Ruhsal bir muhabbet yok. O zaman ne oluyor? Gene çobandan uzaklaşıyorsun. Kardeşlerini düşünmüyorsun. Kendi cinsini düşünüyorsun. Ama kardeşleri hiç düşünmüyorsun. Bu demek çobanından uzaklaşıyorsun. Kendi vergilerini kullanmamak. Rab sana vergiler vermiş ki sen hizmet edesin ve bu hizmet demek değil sadece da azıcık süpüresen ya da öyle bir şey. Bu demek git kardeşine. Git kız kardeşine, ona ne lazımsa ruhsal bakımdan yardım et. Bunu yapmadın mı, sen çobanından uzaklaşmış oluyorsun. Sen burada bir rızka görmüyorsun. Ama Rab burada bir bağlantı koyuyor. Ve böylelikle sürünün kenarında kalıyorsun. Ve kurtlara, yani çobana yaklaşacağına kurtlara yaklaşıyorsun. Evet, ve daha neler var? İki standartlı bir hayat sürmek. Toplantıda başka, evde başka. Kardeşlere karşı kendini başka gösteriyorsun, imansızlara karşı başka bir adamsın. Böyle yapmakla sen çobandan uzaklaşıyorsun. Ve en sonunda günahlara yer vermek, kompromis yapmak. Her türlü günahlara kompromis yapıyorsun. Ve böyle yapmakla çobanından uzaklaşıyorsun. Mata 10 ne dedi? Ben sizi koyunlar gibi kurtların arasına yolluyorum. Hakikaten ama çok tehlikeli bir iş. Çobana yakın kal. İkinci bir söz, İsa burada ikinci bir söz yapıyor. Ne diyor? Yılanlar gibi akıllı olun, hem de güvercinler gibi saf olun. Şimdi birincisi, yılanlara bakıyoruz. Yılanı aslında sevmiyoruz. Kutsal kitapta yılan çoğu vakit kötü bir örnek gibi bırakılıyor. Ama burada iyi bir şey gösteriliyor. Yılan nesini seviyoruz? Onun akıllılığını, yani onun aklı. Evet, ne demek? Yılanlar gibi akıllı olun. Yanlış anlamayın. Yılanlar gibi olun demiyor İsa. Yılanlar gibi akıllı olun. Sadece onların aklını yani kopya edin. Onlar önceden hareketlerini hesaplıyorlar. Tamam mı? Düşünerek hareket ediyorlar. İmanın birinci silahı akıllı olmaktır. Demek ne yapacağını önceden planlıyor. İmanın hayatı böyle geçiyor. İsa derken yılanlar gibi akıllı olun diyor ki kafanızı kullanın. Otomatik bir şey yapmayın. Alışkanlık olarak bir şey yapmayın. Adettir diye yapmayın. Önce hesap, ondan sonra hareket. Bu konuda çok zayıflıklar var mahallede ve imanlıların arasında, öyle değil mi? Geçenlerde bir kasabaya gittim. Orada imanlılar bile 12 yaşında, 13 yaşında evleniyorlar. Kızlar kaçırılıyor. Tamam mı? Analar, babalar kendilerine gelin alıyorlar. Bütün hani dünya standartı, normaldir. Biz böyleyiz. Bizim halimiz böyle. Düğünler dersin 20 bin liradan aşağı düşmüyor. Normaldir. Dünya standardı budur. Ve kişiler, pastolar bile gidip başka devletlerde 1-2-3 sene çalışıyorlar. Kendi toplantılarını bırakıyorlar. Mahvolsun. Yeter ki 20 bin liralık düğün olsun. İsa derken yılanlar gibi akıllı olun. Sadece bu büyük örnekler değil. Her bir konuda bizi bunu çağırıyor. Bu ruhsal bir silahtır. Bunu hiç düşündün mü? Akıllı olun. Evet, biliyorsun açan ekonomik krize var, biliyorsun kötü günler gelecek, ne yapacağım buna? Hazırlık yapıyorsun. Elinde 100 lira geçti mi? Niçin konserve almıyorsun? Al 100 liralık konserve, kış gelecek ve krizler daha kötü olacak. Ama kimse bunu yapmıyor. Ne yapıyorlar? Çocuğunla, kızanla, torunla pahalı pahalı GSM'ler alıyor. Rab diyor ki akıllı olun, bu ruhsal bir savaştır. Ondan sonra bu kötü günlere geldim, Rab diye susuyorsun, nasıl Allah gidip bizi bırakıyor bu krizlere düşelim? Öyle değil mi? Ya da ilaç al. Mesela biliyorsun her gün ilaç lazım sana. Al 3 aylık, 4 aylık ilaç al. Kimse böyle düşünmüyor. Günden güne. Ondan sonra sanıyoruz Rab bizi koruyacak. Hayır, Rab diyor ki yılanlar gibi akıllı olun. Düşünerek, planlayarak ileri düşünün. Evet, komşu seni düğününe çağırıyor. Ayıp olmasın, kendine yeni ruba alıyorsun. Harcıyorsun 100 lira, hiç problemsiz. Tamam. Ama gelecek için planlamıyorsun. Demiyorum bunu toplantıya ver. Bunlar çok zaten uzakız böyle temalardan. Ama kendi kendini bile düşünmüyorsun. Şimdi bu krize diyoruz ama sanki krize yok gibi davranıyoruz. Eski adetler, komşu korkusu, tamam mı? İşte 200'lük daha devam ediliyor sanki hiçbir krize yokmuş gibi. O ihtiyaçlar çok büyük ve temel ihtiyaçları kimse düşünmüyor. Süsleri para var ama asıl ihtiyaçlara yok. Biz sanıyoruz yılanlar seviyorlar insanlara saldırsınlar. Yılan dedi mi ısıracak, sakınan. Ama asıl yılanların tabiatı öyle değil, o doğru değil. Yılanların en birinci hareketi kaçmaktır. Ne kadar fırsatı varsa yılan senden kaçacak. Hiç istemiyor konflikt, hiç istemiyor saldırmak. Öyle bir tabiat yok onda. Sadece son durumda, hani çaresiz kalınca insana saldıracaklar. Ve İsa derken yılanlar gibi akıllı olun, aynısındaki kaçın zorluklardan. Tamam mı? İsa bunu söylüyor. Gereksiz yerde zorluklara yapışmayın, uzak durun. Her zaman kaçmaya bakıyorlar. Biz de onlardan o marifeti öğrenelim. Bir imanlı ileri düşünüyor. Önceden zorlukları, problemleri görüyor ve o zaman onlardan uzak duruyor. Lisa'da para temasında, her bir temada. Biliyorsun açan falanca durumda, falanca günde sana bir zorluk oluyor ve veya gibi zor duruma düşeceğin o zaman uzaktır. Yılanlar gibi akıllı olun. İkinci tarafı İsa diyor ki güvercinler gibi saf olun. Evet, saf ve güvercin gene kuzuya benzer bir tarafı. Tamam, kuzu tabiatı var mı sende? Kuzu tabiatı var mı sende? Bunu sana sormak istiyorum çünkü bunun üzerine Rab bir vaat veriyor. Bir söz veriyor. Matta 5:5 diyor ki yavaş olanlar dünyayı miras alacaklar. Bu söz beni bitiriyor. Çünkü mağarada kimse yavaş olmak istemiyor. Herkes hızlı olmak istiyor. Kızanlarımızı bile hani alıştırıyoruz kızanlarımızı. Onlara böyle bir duygu veriyoruz. Kurnaz olacaksın. Ne kadar kurnaz olursan o kadar hayatını düzeceksin, sıraya sokacaksın. Evet olabilir ama Allahsız kalacaksın. Rabbin korumasından ve bugünkü temamız budur. Rabbin korumasından uzak kalacaksın. Hayır, Rab istemiyor yani kurnaz olalım. Kuzu tabiatı olsun bizde. O vakit çoban gelip seni koruyacak. Ama sen yırtıcı oldun mu? Sen iş bitirici oldun mu? Sen kurnaz oldun mu? O zaman çobana ne ihtiyaç kalıyor? Ne gerek kalıyor çobana gidesin? Çünkü sen yapıyorsun ya. İşte onun için daha iyi çoban varken ona gidelim. Üçüncü bir tema bu okuduğumuz ayetlerden. İsa diyor ki şahitlik yapın. Tamam, şahitlik yapın. Bu bir silahtır, anlıyor musun? Sen korkuyorsun ama kimse öğrenmesin imanlı olduğunu. Bazı kardeşlerimiz böyle. Ya da tamam demeyeceğim hani hepten susacağım ama pek yaymayacağım kendimi. Rab diyor ki şahitlik yapmak bir silahtır. Bak ne diyor. İsa'yı ikrar etmek, şahitlik yapmak nedir? Minimal olur şöyle. Sorulduğun zaman evet iman ediyorum demektir. Tamam bu minimum. Bundan kaçamazsın. Kim kendini saklarsa ya da bazı Müslümanların yaptığı gibi İran'da bu çok yaygındır. Tamam mı? Takiye ediyorlar. Kendi inancını saklayabilirsin. Tamam mı? Sen mecbur değilsin yani kendi inancını söylemeye. Zorluk var mı, baskı var mı? Ben imanlı değilim diyorsun. Zorluk geçti mi, bir tövbe basıyorsun, hazır. Rab bu kapı bize açık bırakmamıştır. Kim beni insanların önünde inkar ederse ben de onu inkar edeceğim. Evet, bu hiç anlamıyoruz ne kadar büyük bir silahtır. Belki sen öleceksin. Bak, Rab demiyor, hani koruyacağım senin bedenini. Ben koruyacağım senin sonsuz yaşamını. Ve bu kafamıza iyice düşsün. şahitlik yapmadan silahsız kalıyoruz. Bir olay anlatacağım size. 303 senesinde ne vakit daha imamlara çok büyük baskı yapıldı ve Roma İmparatorluğu'nun son baskı zamanları, Diokresian adında bir imparator vardı. Bu en korkunç baskı zamanı başlatıldı. Onun zamanında Roma'da, Rim kasabasında çok popüler bir aktör vardı. Genesius adında bir aktör. Tamam mı? Çok büyük bir aktör idi. Yani mesela bugünkü Clint Eastwood gibi ya da George Clooney gibi öyle büyük herkesin tanıdığı bir aktör. 303 senesinde Roma'da bir takım oyunlar oynadı tiyatroda. Ve bu oyunlarda Hristiyanlıkla imanlılarla alay ederdiler. Eğlenirdiler imanlılarla ve İmparator Diokresian da oradaydı. Seyircilerin arasındayım. Ve bu tiyatro şimdi başlıyor. Ve Genesius sahneye çıkıyor, Bir kendisi bir rol oynuyor. Bir kişi oynuyor. Ay hastayım diyor. Ve bunun üzerine uzanarak hani üzerinde çok büyük bir ağırlık var diye bir vaiz bir de bir cin çıkartıcı çağırttırıyorlar bu imanlılar değil mi? Ve şimdi bir komedya olarak eğleniyorlar imanlılarla. Ondan sonra geliyor bu vaiz ve diyor ki oğlum neyin var? Ve adam Genesius diyor ki üzerimde bir ağırlık var. Ondan kurtulmak istiyorum tamam mı? Kanatlarımı germek bir kuş gibi uçmak istiyorum. Bütün oradakiler herkes kahkahalarla gülmeye başladılar. Açan değil mi? Bu sözler asıl ruhsal sözlerle eğleniyorlar. Ondan sonra devam ederken oynamaya gittikçe daha ciddi oluyor. Genesius diyor ki işte gökteki melekleri görüyorum. Alın beni vaftiz edin. Yeniden doğmak istiyorum ve Mesih'in merhametini almak istiyorum. Bir Mesih imanlısı olarak öleyim ve Mesih'in yanına uçayım. Genesius bunu konuşurken artık gerçekten konuştu. Ama kişiler daha bunu bir rola sandılar. Ve herkes kahkahalarla gülmeye devam ediyor. Ama Genesius bir şeyler anladı burada. O mahsustan konuşmadı, gerçek konuştu. Ama herkes onun bir rol oynadığını sandı. Evet, sonra bu senenin içinde vaftiz yaptılar onu. Yani bir tiyatro oyunu içinde vaftiz yaptılar. Ama Genesius artık o anda tövbe etti. Ve bu vaftizi gerçek bir vaftiz gibi kabul etti. Tamam. Ondan sonra herkes bu gülmeye başlarken kahkahalar içinde yere düşüyor gülmekten. Genesius değişti ve iman etmeye başladı. Nasıl oldu? Genesius imanlı bir hanede büyüdü. Anası babası onu yani imanda büyütürdüler. Ve sonra caydı. Ateist oldu ve Hristiyanlarla eğlenmeye başladı. Bütün hakikatleri bilirdi. Ve bu duruma gelince birdenbire Rab ona konuştu. Ve bu oyunun içinde açan Hristiyanlarla eğleniyor, alay ediyor. O vakit bile Rab ona konuşuyor. Tamam mı? Ve şimdi onun rolası artık boş bir laf değil, gerçek bir şahitlik oldu. Ben diyor kurtulmak istiyorum. Ben vaftiz olmak istiyorum. Artık vakit geldi. İçindeki bilgiye göre hareket etsin. Çok kişi var, bizim artık ikinci kuşağımız yetişiyor burada. Çok kişiler var, doğuştan beri sanki imanlı. Ama gün gelecek ki Rab senin hayatında da bu Genesius gibi konuşacak. Birdenbire anlayacaksın ki ben temayım, dil anamın babamın inancı, ben, benim inancım, benim imanım. Evet, Genesius oyunu kesti, ayağa kalktı, stop diyor, durun. Bu artık oyun değil. Bu gerçek oyunu kesti. Seyircileri döndü ve dedi ki sevgili seyirciler, Yüce İmparator açan onun karşısındaydı. Benim sözlerimi yüksek sesle güldünüz. Ama bilin ki Mesih gerçekten Rab'tı. Şahitlik yaptı. Tiyatro bitti artık. Şahitlik yaptı orada. İmparator Diokresian bunu duyunca öfkeden kudurmuştu. Nasıl? Ben değil miyim Rab? Ben değil miyim İmparator? Da İsa'ya Rab diyorsun. Hemen askerlerini çağırtırıp daha tiyatronun içinde başladılar ona işkence yapsınlar. Herkesin önünde, seyircilerin önünde. Diri diri onun derisini soydular. Tamam. Ama Genesius caymadı. Ve dedi ki, Mesih'ten başka kral yoktur. Onu gördüm. Ona tapıyorum. Lazımsa onun için 1000 kere öleceğim. Günahlarım için pişmanım. Hem de o kadar geç asıl krala asker olduğum için pişmanım. Aynı o gün onun kafasını kesti. Artık gerçek şahitlik yaptı. İşte onun şahitliği yüzünden kişiler imana geldi. Hem de anası babası ona vakıtta şahitlik yaptılar. Hani kızan iken. Onun için görüyoruz şahitlik ne kadar büyük bir silahtır. Dönüyoruz Mata'daki sözleri. İsa ne dedi? Ve son sözü bir daha okuyoruz. Lazımsa kaçın. Ne diyor İsa? Sizi bir kasabada fenalık yaptılar mı? Öbür kasabaya kaçın. Bu bir silahtır. Bu baskılardan kurtulmak için kaçmak var. Durumlar çok fena olacak İsa'nın söylediği gibi. Kızanlar ana babalarına karşı gelip devleti teslim edecekler gibi. Tamam mı? Diyeceksiniz bu uzak bir tema. Hayır. Dakika'da Amerikan hükümeti, bu yeni prezident Obama bile kendini öyle bir gençlik ordusu hazırladı. Düşünebiliyor musunuz? Üniformalı gençlik grupalar nasıl bir vakit komünist romanda komsomolarıydı burada. Aynısı Amerika'da başladı. Onlar toplantılarında Obama'ya şarkı söylüyor. Obama'ya övüyorlar. Ve devlet şimdi şpiyonluk yapıyor. Bu kızanlara diyor ki, kızan yani bu ofislere direkt mektepleri gidip kızanlara diyorlar ki, evinizde ne konuşuluyor? Ananız babanız hangi partiyi seçecek? Hangi televizyon programlarına bakıyorsunuz? Bize bilgi verin. Kim anasını babasını sokarsa $50 veriyoruz. Bugün böyle öyle var. İşte biliyor musun? Bu da hiçbir şey değil. Yani bir gün bu Svetovin maçtapta olursa ne yapacağız? İsa diyor ki bu duruma gelince lazımsa kaçın. Sizi bir kasabada fenalık yaptılar mı? Öbür kasabaya kaçın. Evet. Bu bir silahtır. Ruhsal savaşımızda bir silahtır. Sen mecbur değilsin, burada kalasın, ezilesin, ölümü gidesin. Ama sen mecbursun, hakikati söylesin. Rab sana yasak ediyor, İsa'yı inkar edesin. Ama sana yasak etmiyor, vakıttan kaçasın. Değil mi? Kafamızı kullanmak lazım. Ve İsa kendisi dedi ki, ne vakit görüyorsunuz, Yeruşalim kasabası kuşatılıyor, Mata 24. bölümde, o zaman herkes Balkanlara kaçsın. Ve tarihte öyle oldu. Yeruşalim kasabası 70 senesinde, İsa'dan 40 sene sonra yıkıldığı zaman yüz binlerce kişi orada öldü. Ama bütün imanlılar kurtuldu. Hiçbir imanlı ölmedi. Çünkü onlar İsa'nın sözüne güvenerek kaçtılar vakıtla. Evet, yarın bir gün senin kızanın, senin torunun, seni ele verecek bir GSM için, bir bu kanyenti için krize geldi mi? Neden? Çünkü sen hazırlık yapmadın. Sen vakıtla onu raptı büyütmedin. Senin için keyif pazar günleri biraz daha uyumak. Tamam mı? Kızan rahat olsun, arkadaşların oynasında ne kadar beni uğraştırmasın. Bu sana daha önemliydi. Ve aynı bu kızan ya da belki torun başlayacak bir gün sana karşı gitmeye. Seni ele verme. Ne yapacağım? Rab diyor ki bir silah daha var. Kaçmak. Sen imanlı kalabilmek için bu mahalleden çıkıp başka yerde yaşamaya hazır mısın? Bir daha soruyorum. İmanlı kalabilmek için bu mahalleden çıkıp başka yerde yaşamaya hazır mısın? Kim yapacak bunu? Seçenek bu duruma gelirse, yani seçenek böyleyse. Tamam mı? Ben şaşbaş kalıyorum. Kişiler ne kadar kolay gidiyorlar başka devlete yaşamaya bir iş için. Daha rahat yaşasınlar, daha büyük aylık alsınlar diye. Krize var diye bir iş için gidiyorlar başka devlete. Önce bu kadar bağlıydılar mahalleye. Düşünemezdiler bir kişi gitsin buradan Burgas'a. Ama Germanya daha yakın ne kadar Burgas. Çünkü işin ucunda para var. O kadar kolay. Ama sen baskı yüzünden kaçmaya hazır mısın? Yoksa diyeceksin ben mahallemi bırakamam. Benim cinsimi bırakamam. Ne diyeceksin? Tamam. Ama tarih boyunca imanlılar bunu yaptılar ve kurtuldular. Rab buna iyi bakıyor. Tarihte çok büyük örnekler var. Mesela 1600 senelerinde ilk baptistler çıktı. Baptist demek hani o zamana kadar sadece kızanlar vaftiz olurdu. Hatta ilk reformatörler bile, Martin Luther ve Calvin bile kızanları vaftiz ederdi. İlk protestantlar. Ama buna karşı bazı kişiler kalktı ve dedi ki hayır bu akılsız bir şey, bu İncil'e aykırı. Baptist demek ben sadece büyük kişileri, karar vermiş kişileri hani vaftiz edeceğim. Bu inançları için Katolikler hem de protestantlar onları öldürürdüler. İşte biliyor musunuz? Ve 1600 senelerinde ilk baptistleri öldürdükleri zaman onların çoğu karar verdiler kaçmaya. Ve çoğu Amerika'ya kaçtılar. O zaman Amerika değil, bugünkü Amerika. O zaman Amerika cumla demek idi. O zaman bir şey yoktu orada. Onlar razıydılar, fukaralıkta yaşasınlar. Razıydılar, sivilizasyon uzak yaşasınlar. ne kadar yani bir bonduruk altına girmesin. 1763 senesinde Rusya'da Kraliçe Büyük Katarina tamamı Almanya'dan 100 bin kişi kaçtı baskıdan. 100 bin kişi dediler ki biz gidiyoruz Sibirya'ya, biz gidiyoruz Kafkas'a, yani biz gidiyoruz hani bataklığın içinde ne de hiçbir sivilizasyon yok, ne bir yol, ne bir ev, bir şey yok. Biz razıyız orada yaşamaya, ne kadar Germanya'da bizi inanç yüzünden öldürmesinler. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Böyle baskı gelirse sen razı mısın? Yoksa diyeceksin hani ben buradayım, ben lazım burada öleyim. Lazımsa ben burada hani inkar edeceğim İsa'yı, yeter ki kaçmayayım buradan. Evet, bu bir silahtır. Biz razı mıyız Balkanlarda, uzak yerlerde yaşayalım ki Rab bizi o durumda korusun diye. Evet, ikinci bir silah daha var ve onu bugün okumak istiyoruz. Açıklama 7. bölümde. Ondan sonra 4 melek gördüm. Onlar dünyanın 4 köşesinde durup dünyanın 4 rüzgarını tutardılar. Öyle ki ne toprağın üzerine ne denizin üzerine de herhangi bir ağacın üzerine esmesinler. Başka bir melek de gördüm. O da gün doğusundan yükseldi. Onda yaşayan Allah'ın mührü vardı. E şimdi mesele oluyor mühür için. İkinci büyük silahımız, İsa'da çoban, ikinci büyük silah mühürlenmek. İsa bizi mühürledi. Evet, dedi ki en birinci Allah'ımızın hizmetçilerini alınlarından mühürleyelim. O zamana kadar ne toprağa, ne denize, ne de ağaçlara zarar vermeyin. Mühürlenen kişilerin sayesini işittim. İsrail oğullarının bütün cinslerinden 144 bin kişi mühürlendi. Yahuda cinsinden 12 bin kişi, Ruben cinsinden 12 bin kişi, Gad cinsinden 12 bin kişi. Aşer, Naftali, Manaşe, Şimeon, Levi, İsakar, Zebulun, Yusuf ve Benyamin cinsinden 12'şer bin kişi mühürlendi. Bu meseleden sonra baktım ve işte büyük bir kalabalık. Şimdi ikinci bir bilenye görüyor. Bir tanesi aşağıda 140 bin kişi mühürleniyor. Burada bir peçat vuruyorlar alanlarında. İkinci olarak büyük bir kalabalık gördüm. Onlar nerede? Kimse onların sayısını hesaplayamadı. Onlar her milletten, her cinsten, her halktan ve her dilden idiler. Kral iskemlesinin önünde ve kuzunun önünde dururdular. Beyaz kaftanlar giymişlerdi ve ellerinde palmiye dalları vardı. Ve sana anlattırıyor nasıl bu kuzuya ve babaya tapıyorlar. O artık ikinci bir deneye gökte. Demek ki Yuhanna iki sene görüyor. Bir tanesi yeryüzünde, bir tanesini gökte. Yeryüzünde 144 bin kişi sayılıyor, mühürleniyor. Tek tek. İkincisinde öyle büyük bir kalabalık kimse sayamıyor. Ve bu bölüm, 7. bölüm birçok komentatörlere zorluk veriyor. Bunlar ne demek istiyor? Bunlar nasıl iki grup mıdır? Birincisi yeryüzünde, ikincisi gökte. Birincisi sayılıyor, ikincisi sayılamıyor. Birincisi sıkıntıdan öncedir, ikincisi sıkıntıdan sonradır. O zaman bu gruplar nedir? Ve birçok kişi diyor ki, bunlar değişik anlamlar taşıyor. İki ayrı gruptur. Ama bence bu doğru değil. Bence bunlar tek bir gruptur. Önce ve sonraki halini gösteriyor. Sıkıntılardan önce ve sıkıntılardan sonraki halini düşünüyor, gösteriyor. Evet, sen belki imansızlara bakıp diyorsun, öbürleri, bu imansızlar o kadar kalabalık, biz gene o kadar az kişiyiz ve imanın zayıflıyor. Sıkıntıya düşüyorsun, niçin bu kadar az kişiyiz ya Rab diye söylüyorsun. Ama ikinci grup o kadar büyük ki kimse onu sayamıyor. Peygamber İlyas da aynı sıkıntıya düşmüştü ve Rab'e ağlaşmaya başladı. Rab ben sana büyük bir istekle kulluk ettim diyor. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar. İsa'ya terk etmiş Rabbi, bir tek ben kaldım. İlyas'ın duygusu bu. Biz çok az kişiyiz. Ben tek kaldım. Yalnız bir mağaranın içinde Rabbe yalvarıyor. Kimse seni aldırmıyor. Öyle düşünüyor. Ama Rab dedi ki sıkılma. 1. Kral 19-18 Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişi sağ bırakacağım diyor. Ve Rab dedi ki sıkılma. O kadar büyük bir kalabalık var ki sen onları görmüyorsun. Ama ben görüyorum. Ben onları saydım yani 7000 kişi. Evet. Demek aynı onun gibi sayılmayacak kadar büyük bir kalabalık kalacak. İnsan onu sayılmıyor. Sayamıyor. Ama Rab onu sayabiliyor. 7. bölüm 1. yarısı, 1. grup ve 2. grup budur. 1. grup, Rab onları sayıyor. Ama 2. grup yani Rab onları sayıyor ama insan onları sayamıyor. Evet. Her şeyden önce diyor, Allah'ın yargıları başlamadan önce Rab kendi hizmetçilerini mühürlüyor. Kimse onlara dokunmasın. Devlet birçok yerlere peçet koyduğu zaman, mühür koyduğu zaman bu ne demek oluyor? Kimsenin hakkı yok bunu açmaya. Kimsenin hakkı yok yani bununla oynasın. Rab imanlıları mühürledi mi? Bu demek değil ki zorluk görmeyecektir. Bu demek değil ki kimse onlara saldırmayacak, onları uğraştırmayacak. Ya da bu demek değil ki kimse onları öldürmeyecek. Hayır. Ama bu demek ki bunlar 1. gruptan 2. grupa geçecekler. Bunlar sıkıntıdan geçip tamamen gökteki kalabalığa kavuşacaklar. Rab'bin mühürlemesi budur. Bir çoban nasıl kendi sürüsüne nişan koyuyor biliyorsunuz değil mi? Kınalı kuzu diyoruz ya. İstanbul'da hatırlıyorum kurban bayramlarında neydi? Kurban bayramından önce köylerden kocaman sürüler geliyor. Kocaman sürüler hani binlerce koyun. Büyük ticaret. Ve hepsinin ayrı ayrı üzerinde renkleri var, ayrı ayrı nişanları var. Belli olsun ki hangi koyun, hangi çobanındır, hangi sürüdendir. Ve aynı bunun gibi Rab diyor ki ben kendi kuzularıma, alınlarına bir mühür koyacağım. Her bir imanlıya, gerçek imanlıya koyacağım bir nişan ki belli olsun bu benimdir ve kimsenin hakkı yok onu bozsun. Evet. Ve hepsi diyor bu nişanı alnından alıyorlar. De burada. Niçin bu alnından? Alnın arkasında ne var? Umarım bir beyin var. Değil mi? Ve bunun için istiyor Rab alnından bir mühür koysun. Niçin? Hiçbir imanlı düşünmeden sağ kalamaz. Hiçbir imanlı karar vermeden yani korunamaz. Rab bu mutlaka alnına koyuyor. Desin ki hani gerçekten ben seni istiyorum koruyayım ama sen de lazım bunu düşünesin, karar veresin. Evet. Ve gördük ki bu 144 bin kişi. Bazıları ki bunlar Yahudidir. Hayır. Bunlar bütün milletlerden gelen asıl Allah halkı olan biziz. 144 bin kişi. Her bir cinsten tek tek sayıyor. Bir tane eksik olmuyor. Ama bütün bu spisaya baktığımız zaman, bu listeye baktığımız zaman bu İsrail'in 12 cinsleri ne geliyor? Çünkü İbrahim'in torunu Yakup, onun 12 tane oğlu vardı değil mi? Ve onlar sonra birer kocaman cins oldular. Birer kocaman yani pleme oldular. Ve böylelikle görüyoruz Rab onları hepsini sıralıyor burada. 12 tane. Ya var burada Yahuda var, Levi sayıyor, İsahar bilmem ne. Bütün atları ama bir tane yok. Şaşırıyoruz bir tane yok. Yusuf'un oğlunu koyuyor. Yani torununu. Ama bir kişi çıkarıyor. İsrail'in cinslerinden bir tane daha bir cins var idi. Dan adında. Dan. Ve o bakıyoruz bu spisakta yok. Bu listede Dan yok. Niçin öyle? Yakup, İbrahim'in torunu Yakup ölüm yatağında kendi oğullarını çağırdı. Hepsine el koydu. Ve hepsinin yani onlardan çıkacak olan cinsler için peygamberlik yaptı. Yaratılış 49:17'de Yakup şöyle diyor. Dan için konuşuyor. Dan yol kenarında bir yılandır. Toprak yolda bir engerek olacak. Atın topuklarını ısırıp atlıyı sırt üstü düşüren bir yılandır, bir engerektir. Ne kadar kötü bir laf. Kendi çocuğun için böyle bir peygamberlik yapasın. 12 çocuktan bir tanesini seçiyorsun. Bu yılandır. Nasıl bir şey? Niçin konuşuyor bunu? Çok daha sonra Hakimler kitabında 18. bölümde görüyoruz bu nasıl gerçekleşti. Dan cinsinden yani Hakimler kitabında Dan cinsi kendine yeni bir kasaba yapmak istediler. Birkaç asker toplayıp tamamen bazı kasabaları ele geçirmeye çalıştılar. Mika adında bir adamı kaçırıyorlar ve bu Mika yani onların din adamları olsun istiyorlar. Rab onu seçmedi. Rab ona buyruk vermedi. kendi kafalarından kalkıp diyor ki Mika sen bizi peygamber ol. Sen bizi kahin ol. Hakimler 18-18. Adamların Mika'nın evine gidip efodu, özel putları, oyma ve dökme putları aldığını gören kahin ne yapıyorsunuz diye sordu. Adamlar sus, sesini çıkarma dediler. Bizimle gel. Bizi danışmalık ve kahinlik yap. Bir adamın evini kahinlik etmek mi yoksa İsrail'in bir boyuna, bir oymağına kahinlik etmek mi? Kahinin yüreğe sevinçle doldu. Efodu, özel putları, oyma putu alıp topluluğun ortasında yürümeye başladı. Ve sonra okuyoruz. Ayet 18-30. Oyma putu oraya diktiler. Musa oğlu, Gerşem oğlu, Yonatan ile oğulları sürgüne kadar, yani yüzlerce sene, onlara kahinlik ettiler. Tanrı'nın tapınağı Şilo'da olduğu sürece Mika'nın yaptırdığı puta taptılar. Dan halkı putperest halkıydı. Dan halkı gerçek Allah'ın tapınağı varken kendi kendilerine yeni bir sistem kurdular. Ve onun için Rab diyor ki onlara yer yok. Bu spisakta onlara mühürlemek yok. Tabii ki Dan halkı çoktan geçti. Biz artık bambaşka bir zamanda yaşıyoruz. Ama bize büyük bir ders var burada. Uydurma bir din, hem de putperestlik yaptılar bu Dan halkı, Dan planisi. Allah'ın gerçek evi Şilo kasabasında dururken onlar ikinci bir center yaptılar, hem de putperestlik yaptılar. Ve o zamandan beri Dan halkı putlara tapmakla ünlü oldular. O yüzden açıklama kitabında 7. bölümde o listesinde yoktu. Bizi bir ders olsun. Gerçek Rabbi tapınan kişiye mühürlemek var. Ama eğer kalkıp da kendi kafana göre bir din uydurursan, kendi kafana göre yaşamaya başlarsan, putlara taparsan bu mühürlemek yok. Dan absolutno orada bulunmuyor. Rab öyle imanlıları korumayacak diyor. Evet, son olarak gördü ki Rab iki defa bir koruma oluyor. Birinci bir çoban olarak, ikincisi mühür vermekle. İki tane büyük silahımızı gördük burada. Anlayalım ki bizi kalırsa ayakta kalamayacağız ama Rab yapacaktır. Çünkü çoban odur, sen kendi kendine çoban değilsin. Mühürü o veriyor, sen kendi kendine mühürlemiyorsun. Evet, ben istemiyorum yanlış anlaşılsın burada. Ben şu anda var olan gelişmeleri anlatırken, istemiyorum yani düşünüyorsun zaten hiçbir fırsatımız yok, bu kaderdir. Hayır, Rab diyor ki ben seni koruyacağım bu sıkıntıların içinde. Senin imanını, senin sonsuz yaşamını koruyacağım. Biliyorsunuz Almanya'da büyük bir Allah adamı Martin Luther şöyle dedi ki son olarak dünya şeytanlarla dolu olsa da bizi yutmaya kalksa da biz asla korkmayacağız. Çünkü Rabbimiz bizi sağlam bir kaledir. Her bir sıkıntıdan kurtaracaktır. Rabbimiz olsun.